Ayrım 4. Ne anlatayım ben sana? Ece Temel Kur'an. Sayfa 43. 3. Keder Kapısı. Bacakları yukarı kalkmış yanınca. Seyhan'dı galiba. Tahta yanıcı eğilir ya, öyle kalkmış bacakları. Tabuta ısınsın diye bacaklarını kırmak zorunda kaldık. Kömür bedenleri yıkamak zorunda kalmışım ben. 41 yaşında bir anneyim. Kim evlatların ölüsünü yıkamak ister? Ama ölüye dokunmaya, ölü yıkamaya alıştım ben. Tanınmayan bedenleri gömmüşüm. Artık korkmam ölümden. Ölüm artık bana uyumak gibi geliyor. Tutuklu Aileleri Yardımlaşma Derneği'nde, Tayat, Nurtepe'de, dar bir odada, yüzünün ve gövdesinin yarısı yanık, içeriden yeni çıkmış eski mahkum Münevver, anne Naime, Tayat üyesi babalar, Gökçe ve ben oturmuş gelen çaylara dokunmamışız. Siyasi hükümlü annesi Meleğin, yıkadığı onca genç ölüye rağmen Tekirdağ'da DHKPC hükümlüsü olarak yatan 24 yaşındaki oğlu Hasan Tahsin'e neden ölüm orucunu bırak demediğini, asla demeyeceğini dinliyoruz. Oğlumun yaşadığını yaşıyorum ben de. Teclisi ben de yaşıyorum. İç çamaşırıma kadar aranıyorum görüşe gittiğimde. Oğluma bırak dersem ona her istediklerini yapacaklar. En doğal haklarından mahrum etmişler benim oğlumu. Diren oğlum diyorum. Ben de yatarım seninle ölüme diyorum. Çünkü insan yavaş yavaş ölüme giderse bu intihar değildir, kahramanlıktır. Hasan Tahsin 19 yaşında onurlu bir şekilde içeri girmiştir. Hafızasını kaybetmiştir. Ama bugüne dek bir tek devrimci olduğunu unutmamıştır. Bugün hala devrimci olduğu için, devrimci olduğunu unutmadığı için ayaktadır. Teslim olmaktansa direnerek yaşasın. Ölüm hayata hangi noktada tercih edilir sevgili Gökçe? Tercih edilebilir mi? Bu bir tercih midir ya da? Seçimlerimizi hakikaten sırf özgür irademizle mi yaparız? Hafızalarını kaybedenler neyi hatırlarlar? Sor bakalım şimdi Meleğe bunları, sorabilirsen. Öyle yabancı, öyle soğuk ve başka tepelere ait sorular gibi duruyor ki. Sor bakalım sorabilirsen. Tam da gözlerini açmış, acısını anlayabiliyor musun diye sana bakarken Melek. Bütün oda susmuş, bunun üzerine söyleyecek sözün var mı diye sana bakarken. Ya da sen sevgili Gökçe, iyisimi sadece not al şimdilik, dinle sadece. Delirttiler oğlumu, hücrede 4 ay hiç durmadan çekiş sesiyle delirttiler. Tek başına orada, Bakırköy Hastanesi'ne yatırmak için nasıl uğraştım, intihar etmeye kalktı, kurtardılar sonra. Dikkat ediyorsun değil mi Gökçe? Meleğin oğlu eskisi gibi intihar etmiyor şimdi. Ölmek için ölüm orucuna yatıyor. Sen belki bir fark görmüyorsun ama onlar görüyor. Nasıl bir fark bu peki? Ölüm orucu hiç değilse kendi iradeleriyle yaptıkları bir şey. Kendi isteklerinin dışında operasyonda yakılmak kadar korkunç değil diyor Naime. Oğlu Fikret Kara şu anda 26 yaşında. Nerede belli değil, aranıyor. Naime de oğlunun yerini bilmiyor, bilmediğini söylüyor. Hikayesine çok eski günlerden başlıyor. CHP'liydik bir zamanlar, ÖDP'li olduk. Kadın kollarındaydım ama örgütüm yoktu. Hapishanelerle oğlum içeri girdikten sonra tanıştım. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama ondan sonraki süreç kendi tercihimizdir. Oğlum oradaydı ve seslerini dışarı duyurmamız gerekiyordu. Yaşananları gördükçe geçmişi de irdeledik tabii. Zaten devleti gördükçe, devletle yüzleştikçe karar veriyorsun. Ya o tarafta oluyorsun ya bu tarafta. Tam da taraflarını seçtikleri, çocuklarını korumaktan öte siyasi bir taraf oldukları, bunu hiç durmadan dile getirdikleri için onları yasa dışı örgüt üyesi olarak görüyorlar ya zaten. Naime gülerek cevaplıyor. Biz de örgütlendik tabii. Sevgili Gökçe, şimdi bırak biraz not tutmayı. Tam taraf sözcüğü geçtiğinde, direnmek, irade, ölüm sözcükleri çoğalmaya başladığında, ben de yatarım ölüme dediğinde anneler, bizim için zaman geldi. Tekrar Ankara'ya dönmeliyiz. 1996'ya ÖDP il merkezine. Hatırlıyor musun? Soldaki koridor demiştim sana. Unutma demiştim. Şimdi vakti geldi. Bu kez soldaki koridorda kapısı hep kapalı duran bir odaya girmeliyiz. Şimdi yavaşça aç kapıyı. Sessiz ol. Çünkü insanlar uzun süre aç kaldıklarında sese çok duyarlı olurlar. Bir çıtırtı bile büyük bir gürültüye dönüşür aç insanların kulaklarında. Gir şimdi içeri. Bak bakalım güzel teyze uyuyor mu? Sor bakalım neymiş hikayesi? Biz Tunceli'nin Kızılmecik köyünde yaşardık. Ekin ekerdik. Güz oldu mu ağa gelir, ekinin yarısını alırdı. Ne yapacaksın? Mecbur veriyorduk. Biz, yani bizim aile, bir sene vermedik. Bundan 30 yıl önce oluyor bunlar. Ağa haber yollamış. Evinizi yakacağım diye. Beyim İstanbul'a gitti, gecekondu yaptı. Biz de gittik. Bütün eşyaları bir odaya yığdık. Eşyadan bize yer kalmadı. Bizden sonra bir aile daha vermedi ekinini. Sonra iki, üç derken direnme başladı. Ağa bütün köyü cezalandırdı. Bizim peşimize de adam taktı. Ölümden değil ama namus meselesi olur diye korkuyorduk. Biz doğu insanıyız. Namus için ölürüz. Ağa hem ekinimizi alırdı hem de her gün bir eve evinin hizmetini gördürürdü. Çocuğu mu ölmüş, aç mı kalmış ağa sormazdı. Biz İstanbul'a böyle geldik. Sonra diğer göçler başladı. Devletin askerleri geldi köye. Benim kardeşlerimden birini ayaklarından başüstü asmışlar. Kürtçe bir müzik kaseti yüzünden. Şimdi adını hatırlamıyorum. Sonra askerler terörist kılığında gelmişler. Ekmek ver demişler. Vermezsen öldürürüz demişler. O da vermiş. Ertesi gün askerler gelmiş, teröristlere ekmek verdin diye. O da işkenceden geçti. Kardeşlerim de bu olaydan sonra geldi İstanbul'a. Kadınları çırılçıplak soyarlar, sıraya dizerlerdi. Erkekleri saçlarından tutup kadınlara baktırırlardı. Bakmazsan ayaklarını kurşun sıkarlar. İnsanlar unu ambarda, ekini tarlada bırakıp gözyaşlarıyla geldiler. İnanır mısın, teknede hamurunu bırakanlar oldu. İstanbul'a geldiler. İki ev, bir eve doluştuk. Abimi bir hafta sonra gelip Diyarbakır'a götürdüler, işkence ettiler. Ailemizin yarısı sakat şimdi. Çocukların küçükken biri boyacılık yapıyordu, biri simit satıyordu. Ben bahçede tavuk ve keçi besliyordum. Gecekondu neredeyse yıkılıyor ama huzurlu, onurlu bir aileydik, çalışıyorduk. Bugüne kadar ailece çalıştık ama hiçbir şey sahibi olamadık. Eşim düşük bir ücretle çalışıyordu. Biz her zaman herkes bir eşit olsun isterdik. Çocuğum simide gidiyordu. Belediyeciler rast geliyordu. Nerelisin diye soruyorlarmış. Tunceliyim deyince dövüyorlarmış. Öbürünün de boya sandığı var. Birlikte gidiyorlar. Ben onlara sermaye etsinler diye bahçede yetiştirdiğim maydanozların parasını veriyorum. O parayı da yemiyoruz yani. Bunlar ağlayarak geri dönüyorlar. Babasıyla kızıyorduk bunlara çok. Denize mi girdiniz diyorduk. Sonra sorduk ki polis mi, belediyeci mi biri bunları dövüp ıslatıp gönderiyor. Her gün böyleydi, aç kalıyorduk. Sonra okumayı öğrendiler. Hem okuyup hem çalıştılar. Ama para yetmedi. Oğullarından birinin beyni çok iyiydi. Öğretmeni çok geldi eve okutalım diye ama para yok. Bir oğlumu 17'sine bastığında içeri aldılar. Çok işkence yaptılar. Tırnaklarını söktüler yavrumun. Çocuklarımın peşinden giderken ben de tam 10 kez gözaltına alındım. Çocuklarımdan biri de Cumhuriyet okumaktan alındı. Biz bunları bile yaşadık işte. Gözaltılardan birinde belime vurdular, kanama oldu, belimle başım oralarda sakatlandı. Ne zaman görüşe gitsem, gözaltına alıyorlar, niye geldin diye. Benim ciğerim kopmuş, gelmez miyim? Güzel teyze fenalaşıyor. Doktor Gülsüm, gece çok kötü oldu diyor. Oğluna su vermek için ayağa kalkmaya çalışmış, rüya gördüğünü anlayınca. Güzel, oğlunun Diyarbakır cezaevinde yaptığı ölüm orucunda destek vermek için, ÖDP'nin Ankara İl Merkezi'nde açlık grevine başladı. Yanında Nadire Çelik, Ali Rıza Eroğul, üçü birlikte aynı odada, aynı yatakta. Cezaevlerindeki açlık grevinin 65. Güzel teyzenin ölüm orucunun 21. günü. 63 yaşında ve şimdi 50 kilo. Doktor Gülsüm'ün izniyle Güzel'le konuşuyoruz. Gülsüm bir yandan Güzel teyzenin ellerindeki kasılmayı çözmeye çalışıyor. Ellerini açmaya çalıştıkça kırılmaya benzer sesler çıkıyor. Odadakiler hep birlikte parmakları kırıldı diye korkuyoruz. Gülsüm, gerilimden diyor, koşup tansiyon aletini getiriyor. Güzel'in tansiyonu fena halde düşüyor. Gülsüm, yarım saat yalnız kalsın diyor. Gel kapıda bekleyelim Gökçe. 1996'daki Doktor Gülsüm senden bir yaş büyük biliyor musun? Bak nasıl koşturuyor, gün geçtikçe onun da yüzü inceliyor. O da pek bir şey yiyemiyor. Sakın onun yüzünü unutma. Çünkü sana onunla ilgili bir hikaye anlatacağım daha sonra. Hatta belki bulabilirsek onu. Neyse. Şimdilik sadece aklında tut Doktor Gülsüm'ü. Sevgili Gökçe, dikkat ediyor musun? Koridorda dolaşanların, salonda oturanların neredeyse tamamı kadın. Bu çocukların babaları nerede? Gülsüm çağırıyor tekrar. Gir içeri de sor bakalım. Güzel teyzenin kocası nerede? Babaları ne gelecek? Hasta bir adam. Bunu söyleyen Güzel teyze, eylemin son günlerinde, açlığın sonucunda halsizdi artık. Ama öncesinde Güzel teyze gibi anneler bu eylemden çok önce biliyorlardı her şeyi. Çoktan beri siyasi annelerdi onlar. Onlar daha baştan taraflarını ve bu tarafta olmanın başlarına ne getireceğini bilerek gelmişlerdi. Güzel Şahin ölüm orucuna girmişti, halsizdi ama her gün bilgi almak istiyordu. İstanbul'daki, İzmir'deki sokak eylemleri nasıl gitmişti? Polis müdahalesi var mıydı? Ne kadar halsiz olsa da İstanbul'daki eyleme katılmayan çocuklarına kızıp onları azarlayabilecek denli kararlıydı. Güzel teyze Diyarbakır cezaevinde ölüm orucu eylemi yapan oğluyla yaptığı son konuşmasında zorla gidebildi telefona. Karşı taraftan ne deniyordu bilinmez ama Güzel'in incecik çıkan sesi oğluyla konuşan bir annenin sözlerinden ziyade bir militanın diğer bir militana söylediklerine benziyordu. ''Oğlum, kanınız yerde kalmayacaktır, intikamınız alınacaktır.'' Fakat diğer yandan da ölüm orucunun bittiği gün Güzel teyze artık yarı baygın geçiriyordu günleri. Hastaneye kaldırmadan hemen önceydi. Partinin içinde halaylar çekilmeye başlamıştı. Gençler eylemin istedikleri yönde bitişini kutluyorlardı. Artık ölüm olmayacak, yaşanan 12 ölümün gerisi gelmeyecekti. Zafer konuşmaları yapılırken Güzel teyze yattığı odadan haber gönderiyordu. ''Söyleyin, halay çekmesinler, çocuğu ölen annelerin içi yanıyor şimdi.'' Gökçe, bazı annelerin ne kadar militan, ne kadar anne olduğunu anlamak zor olabilir. Hem sen bu kadar hınç ve öfkeyle dolu olsan nasıl bir insan olurdun? O hayatın içinden mi gelmek gerekiyor bu katılığı anlayabilmek için? Böyle sorular susturur insanı. Bazen de onlar konuştukça ürkersin. Sen acaba bambaşka ve daha korunaklı bir hayattan geldiğin için mi ürküyorsun? Yoksa insanı ürküten konuşmalarda bir yanlışlık mı vardır zaten? Fakat burada konuşmayalım bunları. Güzel teyze rahatsız olabilir. İstersen gel mutfağa gidelim. Durmadan kaynayan çaydan birer bardak içelim. Biri var orada seni bekleyen. Nurtepe'deki annelerin yanına dönmeden önce onu da görmelisin. Sor bakalım nasılmış. Fadime Kaya adı. Fadime abla diyebilirsin. Gördüğün gibiyiz işte. Hep dimdik yürüyüp diğer anneler ağlarken partinin mutfağına çekiliyor Fadime abla, susuyor. 6 yaşındaki kızı Sevda ile ÖDP'de haftalar geçirdi. 16 yaşındaki kızı Sevgi ve 18 yaşındaki oğlu Sinan, Bayrampaşa cezaevinde ölüm orucunda. Ölüm orucunu bıraksalar bile büyük bir olasılıkla sakat kalacaklar. Oysa o, gazetecileri görür görmez haberlerin çıkıp çıkmadığını soruyor. Kendileriyle ilgili haber çıkmamışsa kızıyor, gazeteleri, hükümeti suçluyor. Devamlı gözlüyor insanları. Ağlayanlar olursa onları sakinleştirmeye çalışıyor. Hiç sarsılmayacak gibi hep ayakta. Pek konuşmuyor ama konuştuğu zaman da hiçbir duyguya yer vermeden yapılanları, yapılacakları, direneceklerini anlatıyor. Kendi çocuklarından çok seyrek söz ediyor. Her konuşmanın sonunda birlikte direnmenin tek çözüm olduğunu, direnişin bırakılmayacağını, geri adım atılırsa her şeyin daha da kötü olacağını söylüyor. Kendinden ve kendi duygularından hiç söz etmiyor. Nasılsın diye sorduğumda genellikle herkesi kapsayan bir cevap vermeyi yeğliyor. Gördüğün gibiyiz işte. Sokakta, eylemde polise en sert davranan o. Hiç ödün vermiyor. Hükümet temsilcileriyle ya da devlet yetkilileriyle yapılan konuşmalarda hep hesap soruyor. Hiç geri çekilmiyor. Radikal sol basına gerekli demeçleri genellikle o veriyor. Hele bir de Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın eylemleri ilişkin açıklamaları televizyonda yayınlanırsa öfkeleniyor. Ya küfür ediyor ya alay. Ölüm haberleri gelmeye başlayınca da Fadime ablanın o günlerdeki gücü onu diğer annelerden ayırıyor. Bütün kadınlar kendilerini yerden yere atıp sıranın kendi çocuklarına geldiğine inanırken o yüz ifadesini hiç değiştirmeden haberleri izliyor, gazeteleri okuyor. Çünkü Fadime abla için önemli olan direnişin başarıya ulaşması. Hep aynı şeyi söylüyor bu yüzden. Ben çoktan vazgeçmişim çocuklarımdan. Fadime Kaya polisten yediği dayaktan gözaltına alındığında kendisine yapılanlardan bile hiç söz etmiyor. Bir tek 6 yaşındaki kızı Sevda çok korktuğunu söylediğinde gözleri biraz nemleniyor. Eylemi Fadime Kaya, Güzel Şahin gibi az sayıdaki anne çok kritik zamanlarda ayakta tuttu. Özellikle kurbanlar verilmeye başlandığında yaşanan duygusal patlama onların kararlılığı ve metaneti sayesinde eylem içinde eritilebildi. Deneyimli annelerin taraf olmanın zorunlu kıldığı sertliği diğer anneler belki de yıllar sonra benimseyecekti. Şimdi bugün Nurtepe'de yıllar sonra denen yerdeyiz Gökçe. Tam 10 yıl sonra. Taraf olmanın zorunlu kıldığı sertliği görüyorsun işte. Oğullarına ve kızlarına diren diyen anneleri. Sor bakalım eski annelerden söz et. Artık sadece çocukları DHKPC davasından yargılanan ya da hüküm giymiş annelerin ve babaların eylemlere devam ettiğiyle başla söze. 10 yıl önce duygusal sertliğin yüceltilmesine kadar varan örgüt disiplinine, birkaç annelere rastladığına ama artık eyleme destek veren bütün annelerin böyle olduğuyla devam et. Annelerin özgün siyasi dilinin örgütlü çocukların diline giderek daha çok benzediğinden söz et. Naime, bütün bu sorulara daha önce cevap vermiş olmanın rahatlığıyla karşılık veriyor. Kaygıları, korkuları öne çıkan anneler olabilir tabii. Biz gelmelerini isteriz elbette. Çünkü bugün tecrit aynı şekilde devam ediyor. Fakat onlar kendileri öyle bir seçim yapmışlardır. Melek daha sert. Bedel ödemeden olmuyor. Biz bu bedeli ödemeyi göze alıyoruz. Ama bir yandan da anneler her açıklamalarında bu bedelin çok fazla olduğunu kendileri söylüyorlar. Çocukların ölmemesi gerektiğini. Naime artık çocuklarının da ötesinde bir şeyden bahsediyor. Tayatlı anneler olarak biz sabrı denedik. Her şeye kızıp küsen bir irade göstermedik. Tecrit mücadelesinin uzun vadede olacağını biliyorduk. Karşımızdaki gücü tanıyorduk. Biz artık sabır ve inatla gidiyoruz. Diğer örgütler hayata dönüşten önceki dönemde geniş bir kamuoyu desteği olduğu için hemen kazanım elde edileceğini sanıyordu. Biz bunun uzun bir mücadele olacağını biliyorduk. Benim kızım Bilkent'te psikoloji okuyor. Oğlum da artık içeride değil. Ama tüm çocuklar kendi çocuğum gibi. Artık bu süreç başka ailelerin bu acıyı yaşamaması içindir. F tipi hapishaneleri mantar gibi çoğalttılar. Diyelim tüm çocuklarımız ölüm oruçlarında öldü. Boş mu kalacak o hapishaneler? İnsan kendisi için ölür mü? Başkası için ölür. Benim oğlum da başkaları için ölmek istedi. Katlanılamaz hikayelerden geçmiş olmanın sorgulanamazlık hissi veren özgüveniyle mıh gibi durdukları için çok zor oluyor sormak. Hayata dönüş operasyonundan sonraki süreçte yapılan operasyonun sertliği ve güç kullanımındaki oransız sertlik mahkeme kararlarıyla bile tespit edildi. Ama aile olarak sizler ve içerideki örgütlü çocuklarınız da sürecin sertleşmesine katkıda bulunmadınız mı? Ölüm bir süre sonra kahramanlığın tek koşuluna dönüşmedi mi? Böyle düşünen insanlar ölüm orucu konusunda kolayına kaçıyorlar. Hepsi biz ölüme karşıyız, ölümü bir eylem yöntemi olarak kullanmayın deyip oturuyorlar. Ölüme biz de karşıyız ama biz içerideki çocuklarımızın sesiyiz sadece. Biz çocuklarımıza ölüm orucuna girmeyin dedik. O zaman bize sordular ne yapalım diye. Biz de bir şey söyleyemedik. Başka şeyler de yaptık. Seminerler, cezaevi kurultayları, imza kampanyaları. Biz herkese gelin diyoruz. Böyle diyor Naime. Onun kaldığı yerden Melek devam ediyor. Biz nasıl ders çıkardıysak devlet de 1996 eylemlerinden ders çıkardı. 2000'e gelince karşımızdakiler de ona göre politika yürüttüler. Sansür uyguladılar mesela. O kadar çeşitli baskılar uyguladılar ki bizim yanımızda olan insanları örgüt üyesi diye aldılar. IMF politikalarını hayata geçirmek için dayanışmamızı kırmaları lazımdı. İlk yolu basını susturmak oldu. Ağaca çıkan kedi haber oluyordu o dönemde ama Taksim'de kendini tecride hayır demek için yakan insan haber olmuyordu. Ölüm orucunu bırakın diye Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de söyledi. Tek tek ailelere mektup gönderdiler, vazgeçirin çocuklarınızı diye. İçeride bültenler yayınladılar, grev kırıcılar gibi. Peki, örgütün tıpkı bir tarikat gibi ölüm miti yarattığını, hayata dönüş operasyonundan sonra genç insanların ölerek bir yere varamayacağını söyleyen sol aydınları da mı grev kırıcılar olarak görüyorlar? Örgütün bazı ölüm oruççularını eyleme katılmaya zorladığına dair iddialara ilişkin. İşte o zaman, o ana kadar susmayı yeğleyen, içeriden yeni çıkmış münevver girdi söze. Ben örgütlü bir insanım. Direnişi destekliyorsan ölüme yatarsın. Bir tayatlı olarak cevaplamak istiyorum. Cezaevlerindeki devlet politikası bir anti-örgüt propagandası haline geldi. Evet, biz sosyalist, Marksist, Leninist insanlarız. Bu suç değil. Ama bu bir katliam yaşattı. Hayata dönüş dünyadaki cezaevi operasyonlarının en büyüğüydü. Korkutmak için yapıldı. Emperyalizm ilerlemişti. ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi gereği Orta Doğu ve Türkiye üzerine planları vardı. Asıl yönetmen sahnede olandan farklıydı. F tipi projesi bütün bu projenin içinde bir bölümdü. Biz bunu anladığımız için direnişe başladık. Bizim hakkımızda derhal propaganda başlattılar. Ölüm orucuna zorla yatıyormuş insanlar. Herkes tek tek dilekçe verdi ölüm orucuna başlamak için. Diyelim ki zorla kabul ettirilmeye çalışıldı ölüm orucu eylemi. Kimse zorla ölüme gitmez ki. Böyle düşünenler sosyalistleri tanımıyorlar. Bir Marksist insanı zorla ölüme göndermez. Zorlamanın çeşitli şekilleri vardır oysa. Ölümü kahramanlaştırmanın yolu olarak ilan ederseniz, ölüme yatmak istemeyenleri dışlarsanız, ölenleri yüceltirseniz, ölmekten vazgeçmeyi, onurdan vazgeçmek olarak tarif ederseniz. Bu insanlar bilinçsiz insanlar değiller. Hayatı tanıyan, bilen bir kesim. Yaşam hakkım da, mücadelem de benim seçimim. Kimse beni zorla hayatlı yapmadı. İnsanlar kendi iradeleriyle girdiler mücadeleye. Başlangıçta F tiplerine karşı bütün eylemlerde yer alan ama giderek azalıp sonunda neredeyse hiç kalmayan destekçi aydın ve sanatçılara nasıl bakıyorlar şimdi? Naime cevaplıyor. Biz onlara hep gelin dedik. Hep ortaklaşa bir şeyler yapmak istedik. Ölüm orucu yapmak istemiyorlarsa yapmasınlar. Başka şeyler yapsınlar ama gelsinler. Sevgili Gökçe, bu cümlelerin altını çiz not alırken. Herkese nasıl gel dediklerini, kimsenin gelmediğini anlatan cümleleri işaretle. Çünkü bunlara döneceğiz zamanı gelince. Şimdi kaldığımız yerden devam sorulara. 1996'da içerideki çocukları için eylem yapan annelere polis müdahale ettiğinde ertesi gün mutlaka bütün gazetelerin birinci sayfasında oluyordu bu haber. Ama hayata dönüş operasyonundan sonra eylemlerle ilgili hiç haber yapılmadığı gibi annelerin ve babaların dövülmesi, hatta Trabzon'da olduğu gibi linç girişimiyle karşılaşması normalleşti sanki. Onlar da her seferinde bu eylemlere gitti. Bazıları bu ısrarı hayatlarının eylemlerde karşılaştıkları şiddeti olay çıksın, haber olsun diye istedikleri şeklinde bile yorumladı. Melek sinirleniyor. Vurmaları benim artık canımı acıtmıyor. Benim canımı çocuklarımıza olanlar acıtıyor. Dayak yediğimizde atanlar utansın diyoruz. Ben böbrek hastayım üstelik. Ama 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dayak yedikten sonra CNN Türk konuk etti bizi. Avrupa Birliği Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'de kadınlara dayak atıldı diye tepki gösterdi diye. Ben orada CNN Türk'te yayında söyledim. Tayatlılar olarak biz 5 yıldır dayak yiyoruz. 8 Mart'ta dayak yedik de Avrupa bastırdı diye mi? Şimdi herkes ilgilenmeye başladı bizimle diye. Naime sürdürüyor Meleğin kaldığı yerden. Yapacak başka şey olsa yapalım. Meclisekiler operasyon sonrası çekilen resimlere kendileri bakamıyorlar. Kendi politikalarının sonuçlarına kendileri bile bakmaya dayanamıyorlar. Bizim çocuklarımız yaşamayı hak ediyor. Tecrit insanı insandan ayırma politikasıdır. Sadece cezaevlerinde değil, her yerdedir. Bütün hayatı kaplamıştır. Biz dayak yiyelim yine, yeter ki onlar ölmesini istiyoruz. Biz ölümü kutsallaştırıyor olsak eyleme gitmezdik. Anardık, anmalar yapardık oturduğumuz yerden. Hem tecrit olmasa bütün bunlar olmazdı zaten. Naime tam operasyon sonrası çekilen resimlerden söz ederken Münevver kalkıyor, kütüphaneden bir dosya çekiyor. Dosyada resimler, kapağında kömür olmuş bir gövde. Bakmak istemiyorsan bakma Gökçe. Bunlara dayanamamak insani bir şeydir. Ama bunları bakıp kendinden geçersen yolculuğumuz yarım kalır. Biz işimizi yapmak zorundayız. Hayret ve acıdan taş kesilirsek yürümeye, konuşmaya, anlamaya ve anlatmaya devam edemeyiz. Naime ve Melek sözlerini aceleyle tamamladılar. Cümlelerini ayakta bitirdiler. Çünkü gideceklerdi, tiyatro çalışması yapmaları gerekiyordu. Tiyatro... Avdi Bekçi Parkı'nda tecride karşı oturma eğilimi yapan aileler birinci güne yaklaşmışlardı. Ankara'da sergileyecekleri, Tayatlı annelerin ve babaların da rol alacağı siyasi içerikli bir tiyatro gösterisi için provaya gitmek zorundaydılar. Saat çoktan akşam 8 olmuştu. Onlar gitsinler. Biz Münevver'le devam edelim ve soralım. İktidardakiler şiddeti tırmandırdılar operasyonla. Peki örgüt ve örgütün eylem biçimleri de şiddetin tırmanmasına neden olmadı mı? Direnişi kırmak için çok şey yapıldı. 19 Aralık öncesi ben Bayrampaşa'daydım. Operasyondan sonra çıktım. Bir Nisan operasyonunda tekrar girdim içeri. Farklı taktik önerilerini çok duyduk biz. Ama bazı gerçekler çarpıtıldı. Hayata dönüşten önce Bayrampaşa'daki tecrit karşıtı eylemlerin sonlandırılması için bakanlık denetiminde aydınlar ve kurum temsilcileriyle yapılan görüşmeler basına bambaşka yansıtıldı. Görüşmeler çok uzun ve sıkıntılıydı. Heyetteki Mehmet Bekeroğlu tutsakların temsilcilerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz konuşuluyorsunuz, talepleriniz haklı diyordu. Ancak F tipinin kapsamlı bir politika olduğunu da söylüyordu. 8 talebimiz vardı. Onlar üzerine tutsakların tarafı olarak biz çözüme açık tartıştık. Pazarlık makul gidiyordu. Krokiler üzerinden teknik ayrıntılara girilmişti. Hangi duvarı kaldırırsak kaç kişi bir araya gelir gibi. Görüşmelerin 4. gününde uzlaşma sağlanmıştı. Heyettekiler idari bölüme, bakana telefon etmek için çıktılar. Yücel Sayman ve Bekaroğlu geri döndüklerinde yüzleri umutsuzdu. Bakan, kesin görüşmeleri, onlar yine koğuş istiyor demiş. Zaten o gün bakan, ertelesinler direnişi, bırakırlarsa tartışırız noktasına geldi. Ama o sırada F tipi cezaevlerinin 6 tanesinin inşaatı bitmişti. Bu bir devlet politikasıdır. Bu, örgütlenme özgürlüğüne karşı bir girişimdir. Oysa çözmek isteyen bakan o işi o gün bitirirdi. Biz saldırıya uğradığımız operasyon yüzünden hala yargılanıyoruz. Mağduruz ve duruşmalarda bir gerçek daha ortaya çıktı. Cezaevlerindeki uzlaşmanın sağlanması için bakanlık bize temsilci gönderirken, meğer operasyondan günler önce cezaevlerinin bulunduğu illerin Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve valiliklere İçişleri Bakanlığından operasyona hazırlık talimatı gitmiş. Operasyona hazırlanın denmiş. Yani zaten bakanlık çoktan karar vermiş operasyon yapmaya. Heyeti ve bizi kandırdılar yani. 13 kişiyi o yangının içinden çıkardık biz. Tepemizden bombalar attılar. Oysa cezaevinde uzlaşma için yapılan görüşmeler sırasında Tayat ve örgütün de el yükselttiği görüşme sürecini tıkadığı söyleniyor. Uzlaşmazlığın sürdürülmesinde bu talep değişikliklerinin gerçekleşmeyeceği apaçık ortada olan talepler gündeme getirmenin de payı olduğu birçok kez dile getirildi aydınlar tarafından. Bu olay bir zıtlaşma gibi gösterildi. Siz bunu bir zıtlaşma olarak görüyorsunuz ama önce o hücreleri hissetmeniz lazım. Kuyuda gibisin. Havalandırmadan birkaç metre gökyüzü görüyorsun yıllarca. Yıllarca bu insanlar bir arkadaşlarıyla çay içmeden yaşıyorlar. Bazı arkadaşlarımız hücrede tek başına olduğu için ve tedavi göremediklerinden intihar etti. Münevver operasyon sonrası revire dönüşen hapishanelerden, duruşmalara ayakkabısız gelen erkek arkadaşlarından, hücrede yalnızlığın nasıl insanın nefesini kestiğinden de bahsediyor. Sonra üzerini kapattığım kömür gövdelerin fotoğrafları olan dosyayı yeniden açıyor. Masanın üzerinde bir zamanlar genç bir insana ait olan simsiyah bir kafatasının fotoğrafı duruyor. Son cümlesini söylüyor. İşte bunun yüzünden direniş bitmiyor. Sevgili Gökçe, insanın içinin içi bile susuyor değil mi? Ama acının önünde susarsak, çok susarsak saygımızdan, bir noktadan sonra sorgulanamaz olursa acı, ne diyeceğiz sonra? Nasıl anlayacağız sormazsak? Üstelik bugünlere böyle gelmedik mi? Susarak. Sözlerimizde ve sessizliğimizde bir yanlışlık olmalı Gökçe. Sence hata hangi tepede? Hangi tepenin sözlerinde ya da sessizliğinde? 4. ayrımın sonu, sayfa 58.